Sad suresi 9. sohbet 17. ayetten itibaren 24 Şubat 2019. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, geçen hafta Sad suresinin 14, 15, 16. ayetlerini işlemeye çalışmıştık. Şimdi bazı peygamberlerden bahsediyoruz, kavimleriyle beraber. Bu kavimlerin mesela 14'te ne diyor? Bu kavimlerin hepsi peygamberleri yalanladı. Böylece azabımız onlara hak oldu. İşte bunlar ancak bir tek narının gelmesini bekliyor ama onu geri çevirme yoktur. Ey Rabbimiz, bize hesap gününden evvel hakkımızda verilen hükmü acil bildir demişler. Şimdi bunlar alaysal bir yaklaşımlar. Yani Allah'ın Resulü o kadar davette bulunuyor, uyarıda bulunuyor. Fakat hepsi, hadi bakalım bunlar hesap gününden evvel bahsettiğim bize azap tehditleri gelsin diyor. Şimdi azap tehdidini bu gördüğünüz gibi 11. ve 12. ayetlerde, hatta 13. ayetlerde bazı kavimlerden bahsediliyor ve bunların sonu hep helak olmuş. Nuh kavmi aleyhisselam, Nuh aleyhisselamın kavmi, işte Lut aleyhisselamın kavmi, işte Şuayb aleyhisselamın kavmi, değil mi? Salih aleyhisselamın kavmi hep bir azap ile helak edilmişler. Bunun tehdidi var ve onların sonunda ne diyorlar? Hadi gelsin bakalım bunları görelim. Şimdi 17. ayete bir bakalım. Oradan bir geçiş olacak. Bismillah. İsbir ala ma yekulune veskur abdena Davude zel eyd innehu evvab. Evet. İsbur, sabret. Ala, şunun üzerine sabret. Neye sabret? Ma, o şey ki yekulune, onu söylüyorlar. Veskur ve zikret, hatırla, an. Kimi an? Abdena, kulumuz. Hangi kulumuz? Davud'a, Davud olan kulumuz. Bunun sıfatına, özelliğine zel eyd. Kuvvet diyelim ona, kuvvet sahibi. O nasılmış? Bir tane daha onu tanımlanması var. İnnehu evvab. O Allah'a yönelenlerdendi. Şimdi buraya yapacağız. Şimdi ısbir ne? Sabret. Şimdi niye sabret diyor? Çünkü gerçekten akıl almaz sözler söylüyorlar. Şimdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın teyidiyle, güçlendirmesiyle, kuvvetiyle beraber vahiy kendisine iniyor. Her şeyi bizim bildiğimizden, gördüğümüzden daha büyük bir gerçeklikle görüyor. Şimdi kendisi hak, hak peygamber. Ama onların söyledikleri akıl alıcı gibi değil. Küfür, hadlerini aşma, başlarına neler geleceğinin ihtimali var. Ama ne diyor Allah-u Teala? Sabret. Bak, mücadele et demiyor. Sabret diyor. Şimdi aslında bir parantez açacağım, onu söyleyeyim. Asıl bahsetmek istediğim farklı da. Şimdi bu kadar diğer kavimlere, yani önceki kavimlere uyarılar gelmiş, dinlemeyince helak olmuşlar. Bir Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. İstisna, onda da hem Yunus Aleyhisselam'ın tövbesi var balığın karnındayken, hem de kavmin kendisinin bir tövbesi var. Affolunmuşlar, geri dönmüş. Ama onun dışında hepsi helak olmuş. Peki dikkatini çekerse, bu kadar en son Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasına rağmen, diğer kavimlere yapılanlar, Peygamber Efendimiz'le yapılmasına rağmen diğer kavimlerin başına gelenler gelmiyor. Benim dikkatimi çekmişti. İşte Enfal 33 var. Enfal suresi 30. ayette bunun bir cevabı var. Bir açalım. Evet, Enfal suresinin 33. ayeti. Bir 32'den bakalım. O vakit dediler ki, Allah'ım eğer bu senin tarafından gelen bir haksa semadan üzerimize taş yağdır yahut bize elin bir azap ver. Bakın burada da Allahümme diyorlar. Hani geçen ayette geçmişti, ey Rabbimiz. Aynı ifadeler. Yani bir Rabb'a, bir Allah'a inanıyorlar. Fakat hak olarak inanmıyorlar. Ey Allah'ım diyorlar, Allahümme diyorlar. Eğer bu senin tarafından gelen bir haksa semadan üzerimize taş yağdır yahut bize elin bir azap ver. Yani azabın gelmesini aceleleştirmelerini istiyorlar. Bu küfür. Bak işte devamı işte 33'ünde Allah onlara azap edici değildir. Ve ente fihim. Sen onların içinde olduğun sürece. Sen de değil kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diyor ve ma kana Allahu muazzibahum. Onlara Allah azap edici de değildir ve hum yestagfirun. Onlar istiğfar ederlerken. Bakın azabın gitmesinin iki şeyi var. Bir istiğfar, ikincisi en önemlisi bu işte sen onların içinde olduğun sürece. Yani diğer kavimlerden daha fazla ve en az hak eden ve Peygamberimiz Efendimizin Allah indindeki değerini düşün sallallahu aleyhi ve sellemin, ona rağmen diğer kavimlerin başına gelen helak gelmiyor. Neden? İşte sen onların içindeyken biz onlara azap edici değildik. Ne diyor ayet-i kerimede? Ve mâ ersalnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların içinde hay olarak bulunması bile rahmet sebebi. Düşünsenize Lut kavminin başına geleni, diğerlerinin başına geleni. Ha, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını değiştirdikten sonra, vefat ettikten sonra hala yeryüzünde değil mi? Biz ona inanıyoruz değil mi? Yani Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Onlar haydırlar fakat siz şuurunda değilsiniz, farkında değilsiniz. E şehitler için öyleyse ve Peygamber Efendimiz ne diyor? Peygamberlerin cesetlerini toprak çürütemez. Hay olduklarının bir delili bu. E içindeyken de hala hazırda 2019 yılında da işte önceki kavimlerin başına gelenler kadar şeyin gelmemesinin sebebi bu. Yani onun yüzü su hürmetine. Yoksa neler olmuştu? Neler? Evet, bunu şey yapmak istedim. Burada özellikle söylemek istedim. Yani sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azap edici değildi. Fakat yine de bir süreç var. Ve gerçekten bu sinir bozucu bir süreç. Ve Allah-u Teala Resulüne de diyor 17. ayette sen onların söylediklerine sabret. Bakın bu sabret, isbur kelimesi var. Sabara. Hangi ayette geçti bu surede? 6. ayette. Bakın ne diyor? Onlardan ileri gelenler ortaya atıldı. Yürüyün ve ilahlarınız için sabırlı olun. Ve asbiru ala alihetikum. İlahlarınızın üzerine sabırlı olun. Bakın iki ve hak üzerine olan bir peygamber var. Bir de hak dine karşı olanlar var. İkisi de aynı şeyi tavsiye ediyor. İkisi de sabret. Yani bir Allah sabredin diyor. Bir de onlar birbirlerine sabrı tavsiye ediyorlar. Ama birisi hak üzerine sabır. Birisi ne diyor? Yürüyün diyor. Yani direnin ve yürüyüşe geçin. Bakın bir eylem, aynı fiil iki taraftan bakıldığında ne kadar farklı oluyor. Aynı şey ikinci ayetteki izzet kelimesi üzerine deydi. İksat suresinde çalışırken çok şaşırmıştım bu hale. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Anlamı şöyle, o küfredenler bir izzet ve şikak, ayrılık içindedirler. Hani burada boş bir izzet demiş ama yani direkt kelimede boş bir kelimesi yok, sadece izzet var. Yani onur, izzet anlamında. Ama şikak, karşı taraf. Şikak ne demek? Bir yar var, yarın karşı tarafı. O, yani karşı taraf olduğu için onların izzet olarak değerlendirdikleri kendilerince bir gurur aslında. Bak kelime aynı. İzzet, Allah tarafından bakılınca farklı, karşı taraftan bakılınca farklı. İşte sabır kelimesi Allah tarafından olunca farklı, küfür tarafından olunca farklı. Burada bunu şey yapmak, söylemek istedim. Evet. Ve şey, işte o yüzden sabret diyor. Onların söylediklerine sabret. İsbur ala ma yakuluna, senin sen onların söylediklerine sabret. Burada ilginç bir yer başlıyor. Vesgur, zikret, hatırla. Kimi hatırla? Abdena Davud. Davud Aleyhisselam'ı hatırla. Şimdi şu ilgimi çekti. Bakın. 10-11-12'de kavimlerden ve peygamberlerden bahsediliyor. Özellikle 12 ve 13'te. Kimden bahsediyor? Kavmi Nuh. Firavun'dan, Ad kavminden, Semud'dan, Lut'tan ve Elkelilerden. Dedim ki bunların ortak özellikleri ne? Hepsi bir azapla helak olmuşlar. Uyarı var, tebliğ var, uymuyorlar ve azap geliyor. Bakın bu 17. ayetten itibaren de kimden bahsediliyor? Davud Aleyhisselam'dan ve Süleyman Aleyhisselam'dan. Çok farklı. O farkı ne diye düşündüm. Bakın hepsi 12. ve 13. ayette belirtilenler tebliğ ediyorlar. Allah onları kurtarıyor. Hani Saffat suresine geçti ya, ve necenahu diyor ya, kurtardı. Kimi? Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyordu orada. Ve Musa Aleyhisselam'ı bahsediyordu. Kurtardık diyordu onlardan. Yani bir anlamda onlar çok fazla savaşan değildi. Ama biz biliyoruz ki Davud Aleyhisselam ve ondan sonra geçecek Süleyman Aleyhisselam tam bir savaş ehli. Mücahit yani. Şimdi buradan ne var biliyor musunuz? Şimdi Kur'an ilk olarak kime? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iniyor. Ama manasıyla iniyor. Vahiy ona iniyor ya, onun kalbinde manasıyla iniyor. Bu şimdi Mekki sure ya, Mekke'de olanları düşünün. Daha savaş yok. Sadece tebliğ var. Savaş ne zaman? Medine'ye hicretten sonra. Ondan sonra savaş var. Şimdi Allah-u Teala aslında bir proje gösteriyor ona. Bir zaman çizelgesi gösteriyor. Şu an sen tebliğ dönemindesin. Diğer peygamberler gibi. Ama biz seni kurtaracağız. Neyle kurtuldu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hicretle. Değil mi? Ölüm planları hazırlanmıştı. Hazreti Ali biliyorsunuz o ülkeye radıyallahu anh, onu yatağında bırakmıştı ve ne olmuştu? Hicret etmişti. Onunla beraber gitti. Şimdi Allah-u Teala işte Medine'ye gitmesiyle beraber hangi sürecin başlayacağını da haber veriyor. Aynı Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'ın olduğu gibi artık bir cihat süreci. Oraya gitmesiyle beraber Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı ile beraber bir savaş süreci başlıyor ve ondan sonra ahire. Görüyor musunuz çizelgeyi? Sabret diyor. Yani şimdilik sabret. Şu an yapacağın senin için sabretmek. Hatta Ebu Zer biliyorsunuz radıyallahu anh, ona şöyle bulunuyor Peygamber Efendimiz. Şimdilik şeyini gizle, ibadetini gizli yap. Daha sonra zamanı gelince yaparsın. O dinlemiyor, darbe uyuruyor ayrı. Ama bir süreç öyle, gelişme sürecinde bu şekilde geçmiş, eziyetler edilmiş, sonra hicret, hicretten sonra ikinci perde. Çok farklı bir şey başlıyor. İşte Rabbim Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve selleme onun anlayacağı bir şekilde projeyi de çiziyor. Şimdi ne zaman bir peygamber kıssası, hikayesi geçse hep böyle değerlendirmek lazım. Şimdi Allah-u Teala burada bunu niye bahsetti? Bir, öncelikle Kur'an'ın ilk muhatabı olan Peygamber Efendimiz bundan ne anladı? Biz ne anlamalıyız? Nasıl bir süreç yaşanacak? Zaten onun arkasına da mesela bu öbür sayfanın sonunda da Hazreti Eyüp'ten bahsediyor. Sabır ehli. Demek ki yine bir sıkıntılı bir dönem yaşanacak. Ondan bahsediyor. Ondan sonra İbrahim, İshak, Yakup, sonra İsmail, Elyesa ve Zülküfil aleyhisselamlarla ilgili de işte onlar neyi temsil ediyorsa bir plan, proje var. Sureyi bu şekilde değerlendirdiğimizde farklı bir şey oluyor. çizgi oluyor. Bunu burada, yani bu geçişte bahsetmek istedim. Sen onların söylediklerine sabret, veskur, hatırla, zikret, an. Şimdi nereden hatırlayacak? Şimdi hatırlamak için o şeyin daha evvel zihinde olması gerekiyor. Demek ki gerek önceki hatırlatılan Kur'an'da geçen yerleriyle, gerek Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde bildikleriyle, çünkü bu kıssalar nesilden nesile aktarılıyor ve de Allahu Teala'nın bildirmesiyle, değil mi? Yani vahiy ile Allahu Teala hikmet öğretiyor, gayıptan bilgiler veriyor. Öğretmesiyle bildikleri var. Hatırlasana. Hani biz sana öğretmiştik, biz sana anlatmıştık. Kimi? Abdena, kulumuz. Bak direkt Davut demiyor. Kulumuzu. Yani kuldu diyor. Yani biz kendimiz adına söylüyorum, bizim gibi yiyen, içen, mücadele eden, savaş yapan birisiydi. Kim? Davud'a. Davut Aleyhisselam. Şimdi onun özelliğini söylüyor. Şimdi neden Davut'u alıyor? İpucu veriyor. Hem kul boyutuyla ipucu veriyor. Veriliyor. Vel, ze sahip demek. Eğit, kuvvet. Kuvvet sahibi. Eğit kelimesi Türkçe'de kullanılıyor. Elhamdülillah atalarımız bize bu kelimeleri Türkçe'ye kazandırarak Türkçe gibi olmuş. Arapça kökenli ama almışız. Teyit etmek var ya. Teyit etmek. Onun kökü bu. Teyit etmek ne demek?
Doğrulamak.
Ama aslı ne biliyor musunuz? Kuvvetlendirmek, desteklemek anlamında. Mesela müeyyede var ya, müeyyid, müeyyede, o da. Yani bir kuvvet tarafından desteklenmesi tarafından. Ayetlere baktım. Eyyede kelimesi, eyyede olarak geçiyor. Bir şeyi, birisinin, güç sahibinin birisini desteklemesi, kuvvetlendirmesi anlamına geliyor. Bu kuvvetlendirilen kişi de ne oluyor? Zel eyd oluyor. Kuvvet sahibi. Ama hakiki kuvvet sahibinin kuvvetlendirmesiyle kendinde olan. Mevcutu değil. Yani kendisinde olanlarla değil. Biraz sonra açıklayacağız. Zaten Davut Aleyhisselam şimdi savaşçı falan Calut'u öldürdü ya. Aslında çok tabirimi hoş görün, çelimsiz bir vücudu varmış.
13 yaşında falan öldürmüş diyor.
Öldürmüş ama işte yani Allah desteğiyle o durumda. Yani Calut mesela, Calut'u öldürmüş de bahsedeceğiz. Yani bugünkü 2,5-3 metre boyunda bir adam yani. Bunu 12-13 yaşında ve çelimsiz bir çocuk nasıl öldürüyor? İşte Allah'ın teyit etmesiyle, onu kuvvetlendirmesiyle oluyor. Hatta öyle çelimsizmiş ki Davut Aleyhisselam'ın babasının galiba 7 civarında, 8 civarında çocuğu var. Hepsi duvar gibi diyor. Bu peygamberler tarihi şeyinde var. Pardon. Davut Aleyhisselam'ın aşka duvar gibi 12 oğlu daha vardı diyor. Asım Köksal'ın peygamberler tarihlerinde. En çelimsizi o. Hatta insan içerisinde çıkarmaya da çekiniyormuş onun babası. Bacakları çok inceymiş özellikle. Şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Kuvvet sahibi demek de fiziksel kuvveti değil diyor. Önemli olan fiziksel kuvveti değil. Allah birisini kuvvetlendirdiği zaman maddi ve maneviyata yansıyacak kuvvetleri olur anlamında. İşte bunun nelerle teyit edildiğini bu Sebe suresinde de işlemiştik. Burada da var, anlatmaya çalışacağım. Bugün çok konu var. Bu ayetlerin içerisinde çok kelimeler var. İnşallah açıklayabilirim şeyinden. Bir özelliğini de bahsediyor. İnnehu evvab. Evvab da, biliyor musunuz bu kelimeyi? Tanıdık geliyor mu evvab kelimesi? Evet, evvabin namazı var. Bir namazın ismi evvabin namazı. Evvabin ne demek biliyor musunuz? Bu fiilin şeyi aslı E ve B harfleri. Arapçada E ve B dönmek manasında kullanılıyor. Şimdi enebe de dönmek, birçok dönmek değili var. Reca'a da dönmek, tabe, tövbe de dönmek, avdet de dönmek, masir, masara da dönmek. Hani ileykel masir diyoruz ya, bunların hepsi dönmek. Peki bu evvab kelimesinin kökeni nasıl dönmek? Yüzünü sürekli Allah'a çevirmek ama şey haliyle, bir tövbe haliyle, bir mahcubiyetle dönmek anlamına geliyor. İşte bu akşam namazından sonra kılınan 6 rekatlık evvabin namazı var. Bir de sabahleyin kuşluk duha vaktinde kılınan bir namaz var. İkisinin ismi de evvabin. Bazıları onu kabul ediyor, bazıları onu kabul ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi var. Kim ki akşam namazından sonra bir rivayete göre 2, bir rivayete göre 4, bir rivayete göre 6 rekat namaz kılarsa, iki tane şeyden bahsediliyor. Birincisinde günahları deniz köpüğü kadar olsa da affedilir. İkinci rivayette de 12 senelik ibadet sevabı verilir diye bir tavsiye var. Bu Müslüm'den de geçen bir rivayette, kim ki kuşluk namazında bunu kılarsa diyor, bunu daha doğrusu o namazı diyor, evvabin olanlar kılar diyor. Bu zaten bu 18. ayette akşam ve işrak vakti onunla beraber tesbih ederdi de buna işaret var. Onu da söyleyeceğiz inşallah. Yani Allah'a yüzünü çokça çevirenler bu namazı kılarlarmış. Bununla ilgili de manevi sevaplardan da bahsediliyor, sırrani sevaplardan da. Allah'ın sürekli de desteğini alan bir mekanizmadan bahsediliyor. Evet, bu evvab üzerine birçok ayet var. Hem bir de burada inabe var. İnabe kelimesi de geçecek şeylerden. Bu Türkçe'de kullanılıyor bir isim olarak, münibi. Hani Münip Engin Noyan var ya, kişi onun ismi Münip. Münip de yüzünü çeviren demek. Münip, ayetlere baktım. Mesela hep böyle imtihan süresinden sonra bir imtihan geçiriyor kişi, bir musibetle karşılıyor ve yüzünü yüzüme döndürdüm ayeti var ya, İnni veccehtu vecciye lillezî feteras semâvâti vel ardı hanîfeden var ya, o ayetlerin peşine geliyor. Hatırlarsınız Rum suresini işlerken bu hanif olarak dönmek şeyinde orada geçmişti bu ifade. Münibîne ileyhi diyor. Böyle sanki görürcesine yönelmek. Bunu neden münip kelimesine de bu özellikle şey yaptım? Bu şeyin sonlarında bakın 24. ayette ve enabe diyor. İnab eder. İşte münip olarak dönmenin fiili burada geçiyor. Bu arka sayfaya bakın. 30. ayette var. Ve Davud'a Süleyman'a ihsan ettik. Nimel abd. O ne güzel kuldu. İnnehu evvab. İşte o evvabdı. Yani yüzünü dönendi. Evet. Davud ve Süleyman aleyhisselamların sıfatı olarak var. 34. ayete bakın. 34. ayetten de Süleyman oraya nücud etti. Enab fiili yine orada da geçiyor. Başka 44. ayete bakın. Yine innehu evvab. Yani bu inabe ve evvab kelimesinin fiilleri bu surede çokça kullanılmış. Bu neden önemli? İşte Hazreti Davud Aleyhisselam'ın hayatını inceleyince biraz sonra vakit kalırsa şey yapacağız. Buralarda anlatacağız. İnna sahharnel, bakalım 18'e. Bismillah. İnna sahharnel cibal, cibale. Gerçekten biz dağları ona musahhar kıldık. İnna, şüphesiz biz sahharna, musahhar kıldık. Birazdan açıklayacağız onu. Neyi musahhar kıldık? El cibale. Cebel dağ, cibal onun çoğulu, dağları musahhar kıldık. Musahhar kılmak, sahhara emrine verdik, amade kıldık şeyinde. Çok kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz yeryüzündeki her şeyi insana musahhar kıldık diye ayet var. Yani ana felsefeler var. Ana felsefeler ne? İnsanın halife olarak yaratılması ve Allah'ı tanımabilme sürecinde bir mekan. Geçici süreliğinde bir mekan. Burada bütün mahlukat bu amacın gerçekleşmesi için senaryoya dahil edilmiş yan unsurlar. Şimdi hayvan hakları çok önemli, bitki hakları, her şey çok önemli ama ana unsur insan. Neden? Ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi muhabbet ettim ve halkı yarattım. Emri gereğince bunu gerçekleştirebilecek ana mahlukat insan, halife olarak yeryüzüne gönderiliyor ve bunun yaşanacağı ortam arz, yeryüzü. Buradaki her şey bu amaç için işte o tiyatronun unsurları. Yani musahhar kılmak bu. Şimdi burası, buradaki anlamıyla ne? Dağları biz musahhar kıldık. Devam ediyor şeyinde. Me'uhu onunla beraber, yani Davud Aleyhisselam'la beraber yusebbihde tesbih ederdi. Ne zamanlar vakit? Bil aşiyye aşiyye akşam vakti ve işrak işrak vakti. Vaktül işrak. Devam edelim burada. 19'uyla beraber. Ve tayra kuşlar da mehşuratün mahşuraten affet. Onlar da haşrolumu şekilde toplanmış bir şekilde kuşlar da bunu yapardı. Küllün lehu evvab. Onların her birisi, yani Davud Aleyhisselam, dağlar ve kuşlar, onlar da evvaptı. Gördünüz bak, 17'inde geçen ayetin fiiline dağ ve kuşlar da iştirak ediyorlar. Hikaye şu ki, bu Davud Aleyhisselam ta çocukken başına geliyor. Babasına değişik hallerinden haber veriyor. Babacım diyor, ben araziye çıktığımda dağların tesbihini işitiyorum. Ne zaman ben tesbih yapsam onlar da bana iştirak ediyorlar, hatta kuşlar bile diyor. Babası diyor ki, bu Allah'ın sana ihsanlarından bir ihsandır diyor. Yani daha çocuk yaşlarından itibaren bu olmuş bir olay. Şimdi bizim bunu anlamamız çok güç. Şimdi biz tesbih etmeye çalışıyoruz, zikretmeye çalışıyoruz. Kendi zikrimizin, kalbimizin bile zikrinden haberdar değiliz. Ama Davud Aleyhisselam çok ibadet eden bir kulmuş. Allah ona işte teyit ettik diyor ya 17. ayette. Bazı şeylerle de, manevi destekle de destekliyor. Şimdi dağların zikrini, tesbihini hissetmek, duymak, farkında olmak farklı bir olay. Bunu işte bu Allah'ın dostlarından hissedenler var. Bir hikayede duymuştum. Bir Allah dostuyla beraber yürüyor birisi. O esnada Allah dostu onun elini tutuyor. Tutmasıyla beraber bütün duvarların Allah Allah dediğini hissettim diyor. Yani kainatta bilinçli ya da bilinçsiz bir tesbihat var. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Yerde ve gökte ne varsa, bakın istisna yok, Allah'ı zaten tesbih ediyorlar. Buna atomun, elektronlarının kendi çevresinde dönmesi de diyebilirsin. Bir şekilde, bizim anlayamayacağımız şekilde Allah'ı tesbih de diyebilirsin buna. Bu zaten oluyor. Sen onu Allah tarafından hissettirilirsen sen de o halkaya dahil olmuş oluyorsun. İşte Allah-u Teala özel kullarına bunu bile yaptırmışken peygamberine bunu tabii ki yaptırmıştır. İşte Davud Aleyhisselam da bundan birinde. Biri. Ama burada kastedilen farklı, çünkü diyor ki me'ahu, onunla beraber. Me'ahu onunla beraber ne demek? Demek ki önce Davud Aleyhisselam tesbih ediyor, zikrediyor. Onlar ona iştirak ediyor. Yani Davud Aleyhisselam başlıyor zikre ya da tesbihe. Döne döne. Bu neden döne döne diyorum? Evvab kelimesinde dönmek fiili var. ve dağlar ona eşlik ediyor. Bunun muhteşemliğini hissedebiliyor musunuz? Bir canlandırın o seslerle, görüntülerle. Davut Aleyhisselam'ın hissedeceği şekilde. Muhteşem bir şey. Yani kendinizi bir vadide düşünün dağlarla beraber ve başlıyorsunuz Allah'ı zikre ve onda o dağların sizinle beraber zikir tesbih ettiğini ve döne döne hissedin.
Tesbih dönerek
yapıyor. Evet. İşte döne döne tesbih, zikir sebebi bu olabilir. Ve bitmiyor, kuşlar da geliyor ortama. Onlar da sizin tepenizde, üzerinizde, onlar da döne döne seslerinizi duyacağınız, iştirakını hissedeceğiniz şekilde onlar da döne döne zikretmeye başlıyorlar. Ve Davud Aleyhisselam'ın sesi çok davudi bir sesmiş. Hani dedik ya, bakın Allah onu diyor, zel eyd, desteklemiş ya, desteklediği şeylerden biri de ona ses kuvveti vermiş. Bakın fiziği zayıf dedik. Yani şeylerde öyle geçiyor, hikayelerde. Ama muhteşem bir ses vermiş.
Zaten burada diyor ki güzel tesirli hitap etme yeteneği de
evet. O evet, ayetlerde gelecek. Yani Hazreti Davud Aleyhisselam'ın müthiş özellikleri var. Şöyle bir liste yaptım, bitmek bilmiyor. Dedim ya, nasıl yetiştireceğiz diye bu derste. Yani Davud Aleyhisselam'ın özelliklerinin her birini bahsedecek birkaç ders duracak. Ama Allah'ın özel kulu yani. İşte onunla beraber kuşlar, dağlar döne döne zikrediyorlar. O Davud'u sesin kuvvetinde düşünün. Hazreti Davud dağlar araziye çıkıyor. O kuvvetli muhteşem sesiyle zikretmeye başlıyor. Dağlardan gelen ona yankılanmayı düşünün. Ve ona bütün sistem dağlar eşlik ediyor. Dağların potansiyel sesini bir düşünün. Biz belki duyamayız ama orada duyuluyor. Ve kuşlar da döne döne öyle. Nasıl bir sahne yarabbim? Şimdi şu gelebilir. Dağlar zikreder mi diye. Hani onların bir bilinci var mı? Bize göre taş, değil mi? Şey, bilinçsiz varlıklar. Hayır. Ayet-i Kerime'de diyor ki canlı cansız her şey ve bazı özel ayetlerde bizim cansız olarak, şuursuz olarak nitelendirdiğimiz şeylerin aslında bir şuuru olduğunun haberi var. Sen diyor, onu kayayı görürsün diyor, içinden diyor su fışkırır. Taşları görürsün, Allah korkusundan diyor, yere düşer diyor. Yukarıdan aşağı yuvarlanır diyor. Biz emaneti diyor, dağlara, taşlara, dağlara teklif ettik diyor. Hatırlıyor musunuz? Semayı arza teklif ettik fakat insan kabul etti. İnsan zalimdir, cahildir. Şimdi biz eğer lev enzelne hazel Kur'an'ı ala cebelin, biz dağa diyor indirseydik bunu diyor, onun haşyetinden diyor ne olduğunu görürdün, böyle sarsıldığını görürdün diyor. Biz diyor dağlara, taşlara ister isteyerek, istemeyerek gelin, onlar isteyerek geldi diyor. Şu an ayetleri getirmedim orijinallerini ama bunları araştırdığını bulursunuz. Ve de şu hikaye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırasında hutbe ediyor. Hurma ağacı inliyor. İsmine Hannan denmiş onu. Neden? İnliyor. Onun yerine mihrap yapılmış. Mihrabı alıyorlar. Yani eski mihrap olarak kullandığı hurma kütüğünü alıyorlar. Onun yerine 3 merdivenli mihrabı alıyorlar. Mihrap mıydı o hutbenin verildiği yer? Ben karıştırmak istiyorum.
Minber,
affedersin. Minber alıyorlar ve hurmadan, hurma kütüğünden inilteme sesi, inleme sesi geliyor. Ve oradaki bütün sahabe efendilerimizin duyduğu bir ses bu. Ve bu mütevatir bir hadis. Mütevatir ne demek? Çok kişi tarafından nakledilen bir hadis yani. Böyle şüphe götürecek bir hadis değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu teskin ediyor. Sana Allah'a yalvarayım da seni hurma cennet ağaçlarından bir ağaç. Eşecere mine şucurul cenne. Ağaçlarından bir ağaç yapayım mı diyor. O da kabul ediyor ve o minberin altına gömülüyor. Şu an o Ravza'ya gidenler onu görebiliyorlar. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeyi var ya, mihrabı var ya. Gördünüz mü Ravza'da? Onun kıble tarafına doğru dönününce sağdaki bir sütun var. O sütun işte o inleyen hurma ağacının gömüldüğü sütunmuş. Gittiğinizde bakarsınız. Yani Ravza'nın içerisinde iki tane mihrap var. Soldaki, yani kıbleye doğru döndüğünüzdeki soldaki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanındaki mihrap, sağdaki Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmış mihrap, bir de ön kısımda var. Ön kısımda Hazreti Osman zamanında yapılmış mihrap. Benim dediğim ilk mihrap. Onun yanındaki sağdaki sütun onun altına gömülmüş. Hani bunu da bir bilgi olarak vereyim dedim. Buradan ne anlıyoruz biz? Bizim cansız olarak kabul ettiğimiz şeylerde bir şuur olduğunu. Fakat biz bunun farkında olmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Hayat verilmiş, halk edilmiş her şeyde bir şuur var arkadaşlar. Bilinç var yani. Fakat bu bilincin şeyi farklı. En yükseği de insanda. Çünkü Allah'ı bilebilme imkanı var. Bunu söylemek istedim. İşte hani bu dağların zikrini, tesbihatını değerlendirirken bu donelerle yaparsak daha iyi anlaşılan bir şey olur diyor. Kuşların zikriyle ilgili var. Her kuşun bir tesbih var ve hepsi kendi tesbihini bildi diye de ayet var. Aynı şekilde sabah vakitlerinde öten kuşların bir dinleyin onlarını. Karganın bile kalk kalk kalk diye bir şeyi var. Martılarınki farklı, bülbülünki farklı. Her şey bir şeyi anlatıyor fakat biz anlayamıyoruz. İşte anlatılanlar var. Mantıkul Tayr var. Değil mi? Hazreti Davut'a ve Süleyman Aleyhisselam'a verilmiş özellik. Mantıkul Tayr ne? Kuşun konuşmasını ya da mantığını anlama dili. Mantık, nutuk kelimesinden geliyor. Nutuklarını bilme. Bir manaya da mantıklarını bilme. Yani kuş ne manaya geliyor onunla ilgili. Yani kuş apayrı bir alem. Manevi olarak neyi temsil ediyorsa mantıkul tayr kuş mantığını anlama yeteneği. Ve 20. ayette de ve fasl-ı hitap hitap yeteneği de veriliyor Davut Aleyhisselam'a. Yani o kadar özellik verilmiş ki teyit edilmiş ya yani. Zül-Eyd diyor ya kuvvet sahibi. Ama neyle kuvvet? Allah'ın ona verdiği özel ihsanlarla. Şimdi zamanında da belirtiyor. Ne'ahu dedi ki onunla beraber yüsebbihne tespit ediyor o dağlar. Şimdi vakit bil aşiyyun aşağı vakti. Bunu Arapça bilenler biliyor. Hem akşam yemeği bu kelimeyle ifade ediliyor. Aşa'i. Akşam yemeği demektir. Vakitsel çıkmış. Hem de ışa akşam vakti. Yani namaz kılma vakti. Yani gerçi salatul magrib olarak geçiyor ama yine de o vaktin şeyi o. Vel işrak ve işrak da şuruk etme vakti. Yani sabahleyin vakti. Şimdi işrak biraz daha açıklayayım. Sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğuluyor. Güneş doğduktan sonra bir namaz kılınmasının mekruh olduğu bir vakit var. Kerahat vakti. Bu bazı rivayetlere göre 20 dakika, bazılarına göre 30, bazılarına göre 45 dakika. Coğrafya ve yazın ki o güneşin konumuna göre değişiyor. Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinledim 20 dakika diyor. Ben fetvayla uğruyorum 20 dakika yeter. Kim ki diyor namazı kıldıktan sonra bulunduğu yerde kalır. Ve güneşin doğumundan bir mızrak boyu yükselinceye kadar, işte ona işrak vakti deniyor. Dünya kelamı etmezse, yani zikir ve tesbihle meşgul olursa ve o vakit çıkınca da iki rekat işrak namazı kılarsa, bir hac bir ümre sevabı alır diyor ve sonunda da kamilen diye ilave ediyor tam olarak. Çünkü şüpheler var kafalarında. Ve bu hadis şeyde Edirne'ye gitmiş olanlar bilir belki, Ulu Cami var oradaki, eski cami, onun kubbesinin şeyinde yazıyor, yan duvarlarında yazıyor ve o cami kurulup da bu günümüze gelinceye kadar her zaman bir topluluk orada bu sünneti yerine getirmiş. Çok kolay yani ümreye ve hacca gitmekle ilgili biz onun hadisin şey yapıyoruz da bu şekilde. İşte işrak vakti o vakit. Yani güneşin ışıklarının yükseldiği bir mızrak boyunda vakit. Yani sabahın ilk vakitleri. Burada şu gelebilir. Bir de kuşluk namazı var. Duha namazı var. O ne? İşte bu işrak vaktinden zuhur vaktine kadar olan, yani güneşin en tepede olduğu ne vakit diyoruz ona? Zeval vaktine kadar olan vakitte, o da duha namazı ya da Türkçedeki ifadesi de kuşluk namazı. İşte o hadiste geçen şeye de evvabin de deniyor o vakte. O namazın kılındığı şey. Farkı ne? Bunu çok düşünüp tefekkür ettik. İlk vakitlerinde kılınana işrak deniyor. Develerinin, deve yavrularının ayaklarının yere bastığında ısınacak kadar olan o zamandan sonrasına da duha namazı deniyor. Şimdi burada da bu ayette de akşam ve işrak derken de bir işrak namazına, bir de o ışığa akşam vakti diyor ya, tesbih ederler. Burada da evvabin namazlarına işaret var Allahu Alem. Bunlar nafile namazlardır biliyorsunuz. 5 vakit namaz farzdır. Bunun dışında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı nafile namazlar vardır. Biz hiçbir nafile namazı Peygamber Efendimiz kılmadan kılmıyoruz. O yapıyor, biz onu taklit ediyoruz, örnek oluyor. İşte işrak namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı bu vakitlerle ilgili olan namazlardan. Bir de bir ayet var, o aklıma geldi. Gündüzün iki tarafında diyor, yanılmıyorsam bu Hud 114, namaz kıl diyor. Nehar gündüz demek biliyorsunuz. İki tarafında. Şimdi buna öğlen ve ikindi namazları denmiş. Ama biliyorsunuz tarafeyn iki taraf demek. Taraf yani bir ortadır değil mi? Taraf olması için bir şeyin ortadan simetrik olarak sağ ve solun olması lazım. Bunu düşündüm. Öğle namazı olsa tam ortası olur. Hatta biraz daha bu tarafa geçtikten sonra. Gündüzün iki tarafı deyince bir tarafı ikindi namazı, güneşin batmasına yakın. Ama diğer tarafı ne oluyor? Kuşluk oluyor. Tesbih et diyor orada. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyleri yapıyorsa bir sebebi var yani. Onu biliyor. O bilinçle kılıyor. İşte tarafın iki tarafı sabah güneşin doğması kerahat ile zeval vakti arasında olan süre şeyin bir tarafı oluyor. Aynı şekilde teheccüdün de işte öyle bir vakti var. İlâ gasakıl leyli diyor mesela. Gece karanlığı çöktükten sonra. Mesela teheccüd namazı için diyorlar ki mesela yatsıyı teheccüd vakti girinceye kadar bitirin. Ondan sonra çünkü teheccüd vakti giriyor. Yani bunlar sakın ha işte bak namazın vaktini altıya çıkardı falan diye bir şey yok. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptıkları ibadetlerin sebepleri var. Bunlar ayetlerde gizli. İşte o teheccüd vakti içinde şöyle deniyor. Geceliği öğle namazının vakti ne zaman giriyorsa geceliğinde o vakitten itibaren imsaka kadar olan vakit teheccüd vakti. Ya da geceyi 3'e bölüyorsunuz. 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1. Her birinde namaz kılınıyor işte. İbadet ediliyor. Bunlardan birisi. Evet, ezan okunuyor. Şey yapalım. İşte bitmedi. Davut Aleyhisselam'ın şeyi çok farklı. Hele hele şu aşağıda 99 koyun şeyi var ki, meselesi var. Onun inşallah işin içinden çıkabiliriz. Çok farklı sırrani şeyler var orada. Onunla beraber yaparız. Bazı özelliklerini anlattık ama bitmedi. Ben bir sayfa dolusu not aldım Davut Aleyhisselam'la ilgili. Haftaya da bunu açıklarız işte. İşte cümleye, sohbete nasıl başladık? Dedik ki 13. 14. ayetlerde kavimleri helak olanlardan bahsettik. Ama Davut'u da an, kulumuz Davut'u da anla beraber ne başlıyor? Bir mücadelenin işareti var. Sadece pasif bir tebliğ değil, aktif bir tebliğ olan cihatında mücadelenin de burada gerekliliği. Ama şimdilik sabret, kulumuzu hatırla, senin için öyle bir dönem de gelecektir diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yeni bir sayfa açılıyor ve Allah tarafından desteklenmiş, her ne kadar fiziksel yapısı da zayıf da olsa, desteklendiği zaman inanılmaz özellikler verilen Allah'ın kullarından olan ve peygamber olan Davut aleyhisselamla ilgili kıssayla da o övülmüş oluyor ve onun ama en büyük özelliği evvab olarak nitelendiriliyor. Yani her şekilde Allah'a yüzünü döndüren ve dönük yaşayan. Bura çok önemli. İbadet, bakın bir şey yapayım, neyi buraya bitireceğim, çok önemli, kusura bakmayın. Bakın, ibadet kulun Allah'a yanaşması içindir. Ama ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İhsan üzere namaz kılın. İhsan. İhsan ne?
Allah'ı görür gibi
ibadet etme. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Şimdi bu modda olan insanın Allah'a dönük olarak yaşaması gerekmiyor mu? İşte bununla ilgili Kur'an'da iki tane kelime var. Bir müniplik, bir evvaplık. Şey yapmış. Münibi ne olacağız? Onu görür gibi yüzümüzü döndürerek yaşayacağız. Ve tövbelerimizden de dönüş yaparak ona evvap olarak döneceğiz. İkisinde de dönüş var bakın. İnni veccehtü veciye lillezî feteras semâvâtı vel ardâ hanîfen. İşte haniflik bu unsurları içinde barındıran Allah'a bir saf fıtratında olan dönüş şekli. İki yönünde iki şekli var. Veccehtü veciye ne demek? Vecihimi döndürdüm. Yüzünü döndürerek onu görür gibi münif ve evvap olarak yaşama gayret. Bakın, ibadetler bunun sağlanması için, buna zikir modu da diyebiliriz, Allah'ı hatırlayarak yaşama modu diyebiliriz, bu şekilde bir yönelme halidir. İbadetin amacı Allah'ı unutmadan o şekilde yönelerek yaşamaktır arkadaşlar. Sadece namaz gibi, oruç gibi muvakkat, vakitli şeylerde değil, yaşamın her alanını ibadet kabul edersek, yaşamın her alanındaki bu kulluk faaliyetidir. İşte buna, bunu en iyi yapanlardan biri olan Davud Aleyhisselam'ı hatırla ki diyerek de Peygamber Efendimiz'e örnek olarak göstermiş. Biz de o tür peygamberle Allah'ın kullarını, güzel kullarını örnek alarak, hanif olarak, evvab olarak, münib olarak, zikir ehli olarak yaşamayı nasip etsin. Allah Teala da bize bunu kolaylaştırsın, teyit etsin bize. Ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurke ve etubileh.